Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde bugünkü konuğum Öner Şirketler Grubu CEO'su Armağan Öner. Hoş geldin Armağan.
Hoş bulduk, merhabalar.
Ben kendisini kısaca size tanıtayım. Kendisi Boston'da pazarlama ve insan kaynakları üzerine çift dal eğitimini tamamlıyor. 96 yılında aile şirketinde ihracat alanında çalışmaya başlıyor. Ancak kısa bir süre sonra kurucu babanın vefatıyla ikinci nesil başa geçiyor. Kendisi de şirketin başına geçiyor ve aslında Öner Şirketler Grubu 62 yıllık bir firma. Meyve üretimi ve ihracatı yapıyor. Gübre fabrikası var. Gıda analizi laboratuvarı, doku kültürü laboratuvarı var. Bunları da konuşacağız. Biraz konvansiyonun dışında teknolojinin kullanıldığı işler yapıyor. Bunun yanı sıra antropoculuk ve madencilik var. Kendisi aynı zamanda Türkiye Genç İş Adamları Çukurova Kurucu Başkanı ve onun dışında da birçok hala devam ettiği aktif bir STK çalışmaları var. Var mı ekleyeceğin bir şey?
Yok gayet, yani benden çok daha iyi özetledi kısaca. Çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.
Rica ederim. Bugün kendisiyle tarımı konuşacağız. Tarım konusu çok hem dünyayı takip ediyor hem teknolojik gelişmeleri takip ediyor. Dünyanın durumunu, Türkiye'nin durumunu konuşacağız. Ben tabii ki yani daha geniş çerçeveden dünyadan başlarsak eğer bugün karşı karşıya olduğumuz artık her yerde konuşulan iklim krizi var. Aynı zamanda tarım var ki ikisi de birbirine bağlı zaten. Dünya nüfusunun zaten gelişmesi malum. Nasıl bir gelecek konuşuluyor dünyada? Bir kıtlık yaşayacak mıyız önümüzdeki yüzyıllarda bilmiyorum veya torunlarımız bambaşka bir diyete mi sahip olacaklar? Bu çok uzun bir konu ve eminim yani günlerce konuşulabilir ama bizi şöyle bir çerçeve çizersen çok memnun oluruz.
Tabii. Tarımda biliyorsun birden fazla şey var. Yani girdi ve etkileyen çok şey var. İklim senin dediğin gibi dünyanın bütün ayarlarıyla çok kötü bir şekilde oynadığı için insanoğlu yani yazın ortasında yumruk büyüklüğünde dolu yağmaya başlıyor. Fırtınalar eskiden bir günde giderdi. 10 gün süren fırtınalar var. Yani kuraklık çekiyoruz. Global warming zaten en büyük problemlerimizden biri küresel ısınma. Kyoto ve Paris anlaşmalarıyla biliyorsun küresel ısınmanın 2 dereceye gelmeden, dünya sıcaklığının 2 derece artmadan durdurulması öngörülüyordu. Şu anda 1.2'yi bulduk bile, 1.5'a çıkmaması gereken şeyin 1.2'yi bulduk. Zaten tarımda kuraklık da yaşıyoruz bu nedenle. Türkiye'de de ciddi bir kuraklık var. 2 gün önce yağmur yağdı ama çok ciddi bir şey olmayacak ne yazık ki, etkisi olmayacak. Dünya genelinde bir de Covid ile uğraşıyoruz. Son 1,5 yıldır insanlığın en büyük sorunu bu pandemi. Şimdi gıda üretimini tüm ülkeler için çok daha stratejik bir hale getirdi. Her platformda söylüyoruz. Yani sürdürülebilir gıda üretimi artık ulusların güvenlik meselesi. Yani herkes önce kendi halkını doyurmak için yapması gereken adımları yapacak. Ne yazık ki o konuda Türkiye bir dünyadan kötü bir durumda. Şöyle söylemek lazım. Ya biz ilkokuldayken kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olduğu öğretiliyordu bize 30 yıl önce. Şimdi kırmızı mercimeği Kanada'dan yani saman bile ithal edecek duruma gelmiş bir Türkiye tarım var. Gerçekten içimizi acıtıyor ama yani enseyi karartmadan üretime ve ithalatı azaltarak tüketimi de dengeleyerek aslında şey yapabiliriz. Yani tarımı çok daha fazla üreterek kendimizi koruyabiliriz. Biraz genel bilgi vermek istiyorum. 2050 yılında dünya nüfusu zaten 9-10 milyara gelecek. 9.7 milyar insan olacağı öngörülüyor. Bu insanların da 3'te 2'sinin şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Artan gıda talebi, ormanların azalması, arazi bozulmaları zaten şu anda süre gelen şeyler. İleride çok daha büyük başımıza bela açılacak gibi görünüyor. Kırsal alanda 700 milyon şu anda insan aşırı yoksul. Yani 800, yani çok ciddi rakamlar, 8 milyon insan aç şu anda. Sürekli ve sürdürülebilir bir gıda tedariğine ait şey yapamıyorlar, ulaşamıyorlar. Zaten su kaynakları ileride su savaşları çıkacağı öngörülürse, yani küresel ısınmadan dolayı su kaynaklarımızı doğru düzgün çok kullanmıyoruz. Artı dünyada şu anda küresel tahıl ticareti artıyor normalde. Şimdi normalde şeye baktığın zaman, bir ölçek ekonomisine baktığın zaman son 10 yılda dünya yağlı tohum üretimi %50 artmış. Dünyadaki tahıl üretimi de %30 artmış. Şimdi ölçek ekonomisine baktığın zaman fiyatların düşmesi gerekiyor, değil mi? Ama tam tersi, fiyatlar durmadan artıyor. Pandemiden önce fiyatların düşeceği öngörülüyordu. Pandemi devam etti. Bir de insanlar şimdi dünya, özellikle Çin'in etkisiyle dünyanın en büyük ihracatçısı, aynı zamanda dünyanın en büyük ithalatçısı tahıl konusunda. Emtia fiyatları neredeyse bir yıl içinde %70, bir yıl içinde %70 artmış. Çin'in alımları arz talep dengesini de bozuyor. Çok enteresan bir şekilde. Koronavirüs salgınıyla boğuşurken bir de küresel tahıl fiyatlarının 2020'de korkunç bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Bunun talep odaklı tabii bu. Hem bu sürücü koltuğunda da Çin oturuyor ne yazık ki. Şimdi neden sonuç ilişkilerine baktığınız zaman dünyada artık hiç kimse benim umurumda değil diyecek durumda değil. Çünkü küresel ticaret her dakika artıyor. Çin'de mesela domuz çiftliklerini kapatmışlardı. Çin şimdi domuz çiftliklerini açtığı için inanılmaz bir yem de ithal etmeye başladı. Çok enteresan bir biçimde. 100 milyon tonusunda soya fasulyesi alımı yapacağını açıkladı. Vadeli piyasalarda bunlar alınıp satılan emtialar, biliyorsunuz yani. Oradan bir taraftan fiyat artıyor. Bir de herkes kendi gıda güvenliğini sağlayabilmek için ihracatçı şirketler, şeyler bile, ihracatçı ülkeler bile şu anda ithalat yapıyor. Yani kendi birkaç yıl boyunca gıda stoklama, özellikle tahıl çok rahat stoklanacağı için. Bu bizim Türkiye'ye baktığımız zaman bizim başımıza ayrıca bir bela. Çünkü son yıllarda gittikçe artıyor, biliyorsunuz. Her zaman diyorduk ki biz paramızla ithalat yaparız. Yakında Ukrayna ve Rusya gibi dünyayı tahıl alanında besleyen ülkeler, kardeşim belki de bize yetmez deyip de sen istersen milyar dolar harca, ben ihracatımı kapatıyorum dediği an ne yapacağımıza oturup ciddi ciddi şapkayı önümüze alıp düşünmemiz gerekiyor. Daha önce bu yapıldı mı? Çok ciddi anlamda yapıldı. Bundan yanlış hatırlamıyorsam 5 sene önce Mısır döndü dedi ki, Mısır da dünyanın ciddi üreticilerinden biri. Mısır döndü dedi ki benim pirincim belki yetmeyecek. Sınırları kapattı bir hafta içinde. İhracatı yasakladı. Kendini korumak için bunu yaptı. Dünyada pirinç fiyatları arz talep dengesinden dolayı korkunç bir şekilde fırladı. Onun için yani artık paramız var, İstediğimiz kadar ithalat yaparızdan çok zaten üretmek zorunda olan ülkemizde artık Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu farkına varmamız lazım. Yani biz bunu 40 yıldır bütün tarım bakanlarıyla birebir de konuşuyoruz. Çözüm önerileri sunuyoruz. Konuşuyoruz ama ne yazık ki özellikle piyasada da para bolluğu varken son yıllarda, biliyorsunuz her şeyi o ithal etmek çok rahat. Eskiden eski şeylere baktığın zaman beyaz altın denilen pamuğu sen artık Amerika'dan dolarla ithal ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani dünyanın en değerli, gerçekten dünyanın en değerli ve en verimli ovalarına sahipken şu anda biz bir ithal cenneti olduk. Zaten olmayan, ekonomimizde olmayan parayı da şey harcıyoruz. Yurt dışından tahıl ithalatı yapmakta harcıyoruz. Dünyadaki gelişmelerden biraz bahsedeyim istersen. Yani şu anda bizim hem ihracatımızı hem dünyadaki tarımın geleceği, tarım 4.0 konuşuluyor ya. Aslında tarım 12 bin yıl önce başlıyor. Mezopotamya'da başlıyor. Bizim coğrafyalarımızda başlıyor. Tarım 1.0 dediğin şey yerleşik tarım yapılması aslında. Bitki ticareti. Tarım 2.0 dediğin zaman saban kullanımı. Ondan bahsedebiliriz. Tarım 3.0 dediğiniz zaman traktör kullanımı. Yani biraz da konvansiyonel tarıma geçtiğiniz zaman tarım 3.0 diyorsun. Tarım 4.0 bize ne getirecek? Ciddi bir dijitalleşme, teknoloji kullanmayı getirecek. Ve dünya seni buna zorlayacak. Çünkü dünyada şu anda Green Deal diye bir şey var. Yeşil mutabakat. Artık Avrupa Birliği diyor ki 2030 yılına kadar karbon ayak izimizi biz %50 azaltacağız diyor. Ve bütün sanayilerden bunu istiyor. Amerika'da bu anlaşmayı imzaladı. Çin dedi ki ben 2030'a yetişemem. 2060 yılında ben karbonu sıfırlayacağım diyor. Çin bile buna imza attı. Türkiye'de şimdi gittikçe daha fazla duyulmaya başlandı bu yeşil mutabakat. artık şirketlerimizi karbon ayak izini gerçekten azaltarak üretimimizde yönetmeye başlayacağız. Çünkü eğer Green Deal'a uygun üretim yapmayacak şirketler artık Avrupa Birliği'ne ihracat yapamayacak. Yani artık karbon ayak izini kanıtlayan sertifikalar alacaksın. Yani eskiden Avrupa'da bir süpermarkete, mesela İngiltere'de bir süpermarkete bir mal satmak istiyorsan BRC belgesine ihtiyacın var. Artık dünyada nereye ne satmak istersen sana karbon ayak izinle tanıyacaklar. Yani karbon ayak izin uygun olmayan ülkeler ve şirketler ihracat yapamayacak. Tarımın geleceğini tabii ki bu çok etkileyecek. Çünkü doğalgaz, mazot kullanımını bir an önce azaltmak gerekecek. Yapılan anlaşmalardan dolayı. Zaten Avrupa Birliği sürdürülebilir kalkınmayı ve ekosistemi tehdit eden risklere sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye karbonsuz bir ekonomi modeli sunuyor artık. Ve biz de buna uymak zorundayız.
Yani tabii küçük üreticiler bu anlamda tek başlarına bu sistemin içerisinde yer almaları çok güç olacak. Burada belki bir kooperatifleşmeye falan gitmek gerekecek, öyle değil mi?
Ya şöyle bir şey var zaten, matematiksel yaklaştığın zaman konuya Türkiye'de şu anda neyin üretimini yaparsan yap 50 dönümün altı feasible değil. Ama Türkiye'de o kadar parçalı ve miras hukukundan dolayı tabii bu konuda bayağı adımlar atıldı. Yani eskiden daha fazla parçalanıyordu ama şimdi miras hukukundan dolayı zaten 50 dönümlük büyüklüğe ulaşabilen çok çok fazla bir şey yok. Adamın 100 dönümü varsa 2 jenerasyon sonra zaten çok çocuk yapıldığı için genelde Türkiye'de. Yani 2-3 dönümlük parçalar kalıyor. O insan da 2 dönüm tarlaya bakacağım ama gidip büyük bir şehirde bir yerde işçi olarak çalışmayı tercih ediyor. Onun için hem tarımdan kaçıyoruz, çiftçi para kazanamıyor. Ben gübre üreticisiyim. Şimdi bütün şapkalarımızdan bakalım. Ben gübre üreticisiyim ama ham maddemin %80'ini yurt dışından alıyorum dövizle. Sen zaten yani şimdi aynı zamanda üreticiyim. Yani ben bütün narenciye cinslerini üretiyorum, kiraz üretiyorum. Şimdi eterik ve aromatik yağlarla ilgili bir yatırım yapacağız. Onunla ilgili de lavanta ekmeye başladık. Bazı yağlık bitkiler ekmeye başladık falan filan. Ama yani gerçekten de mazot fiyatlarıyla, gübre fiyatlarıyla, ilaç fiyatlarıyla, çünkü bunlar dövize endeksli olduğu için bir çiftçinin baş edebilmesi hiç kolay değil. Ne yazık ki.
Bu eterik yağlardan bahsettin. Biraz ondan bahseder misin? Yani benim en çok yandığım konulardan bir tanesi de aslında bu şey. Yani Türkiye gibi bir floraya sahip olan ve böyle bir büyük bir medeniyetler beşiği baktığınız zaman, yani ne tür bir burada şey var, hikayeler var, insanlar medeniyet sayesinde ne tür ilaçlara, ne tür tedavi şekillerine sahip olmuşlar. Büyük bir sağlık turizmi şeyi de var, potansiyeli de var baktığınız zaman, veya wellness, yani sonuçta bütün dünyanın yanıp kavrulduğu şey bu. Bunu kullanamıyoruz. Yani bu da sadece işte Rusya'dan, Ukrayna'dan gelecek uçaklara gözümüz bakıyor.
Aynen, yani Kapadokya. Yani, tabii ki bunları da satacaksın. Evet. Denizi satacaksın, evet, güneşi satacaksın, sanatını satacaksın, her şeyini satacaksın ama yani niye Fransa'ya şu anda lavanta tarlalarına şey var? Yani binlerce, milyonlarca insanın gittiği niye turlar düzenleniyor? Ya her şeyden önce biz floramıza sahip çıkacağız bir. İlaç sanayi, parfümeri sanayi için, yani sadece o florada şeyden aldığın, süpermarketten aldığın kurutulmuş defne yok ki. Yani sen aslında şeker ilacının %80'in tarçın olduğunu biliyor musun? Mesela şeker ilacının formülüne baktığın zaman tarçın. Yani sen sonuçta doğaya dönmek zorundasın. Sadece Akdeniz çanağında o kadar fazla endemik bitki var ki. Sen bunu doğru proses edip doğru bir şekilde yağını çıkaracaksan, özel bir şekilde yağını çıkarabiliyorsan, teknolojiyi kullanabiliyorsan, bunu kendi ilaç sanayinde de kullanabilirsin. İhracatını da yaparsın. Yani milyarlarca dolarlık ihracat yapılabilecek bir şey. Çok ciddi anlamda şu anda ona yatırım yapılmıyor. Yani yapan birkaç tane şirketimiz var. Çok da güzel, başarılı çalışmalar yapıyorlar. Yani Amazon'da ben şey gördüğüm zaman, yani Türkiye'de üretilmiş bilmem ne yağının Amazon'da ya 50 mililitresinin 30 dolara satıldığını gördüğümde gururlanıyorum. Ama neden öyle 100 tane şirketimiz yok? Aynen. Biz şu anda Ar-Ge tarafındayız. Yeni bir organize sanayi kuruyoruz biliyorsun. Biz şimdi onun Ar-Ge tarafındayız. Ar-Ge'sini bitirdikten sonra biz ters mühendislik yapıyoruz. Şimdi diyoruz ki bizim İngiltere'de bir veya Türkiye'de bir ilaç fabrikasına hangi ham maddeyi satabiliriz? Onu hangi saflıkta satabiliriz? Ta bunun teknolojisinden, Ar-Ge'sinden tut, geri mühendislikte bunu nerede üretebiliriz? Veya sözleşmeni nerede ürettirebiliriz? Nasıl değer katarız? Katma değeri nasıl arttırabiliriz? Sonra o yağı nasıl ihraç ederiz? İlaç sanayine nasıl veya parfümer sanayine nasıl sunabiliriz? Şimdi biz orada ters mühendislik yapıyoruz. Yani gidip de elimizde defne bulduk da ne yapacağız demiyoruz. Tam tersi. Bizden mesela 100 çeşit nane var. Yani senin yağını çıkarabileceğin bilmem kaç çeşit nane var. Yani bunları öğreniyoruz. Biz de öğreniyoruz. Ve Türkiye'de çok değerli profesörlerimiz var. Birkaçı küsmüş durumda. Ben artık bu işte uğraşmak istemiyorum diyor adam. Yani bu adamları bizim kaybetmeden danışmanlık almamız lazım. Adamları dinlememiz lazım. Yani yıllarca uğraşmışlar. Ben artık bıktım deyip küstürdüğümüz hocalarımız olmuş. Yani Türkiye'nin gerçek bitkisel zenginliğini bilen.
Ve bunları da coğrafi işaretlemeyle şunla bununla destekleyip bir hikayeyle mutlaka bir markalayarak bunu, yani bunu kesinlikle. Aynı zamanda pazarlama tarafında da bir şey olması lazım.
Kesinlikle. Olması lazım. Kesinlikle. Kırsal turizm de var. Mesela kırsal kalkınma teşvikleri alınıp mesela butik oteller yapılıyor falan filan. Türkiye'de bu turizm de artık şey yapacak. Yani insanlar bir kırsala çıkma şeyleri de var. İhtiyaçları da var.
Kesinlikle.
Ama dediğim gibi yani Türkiye florasının çok ciddi anlamda katma değerli ürünlere şey yapabiliriz, ulaştırabiliriz, ihracatta kullanabiliriz.
Hı hı, harika. Peki şuradan yine alalım, biraz dünya tarafından alırsak. Yani tarımda teknolojinin kullanılmasında dünyada ne tür çalışmalar var? Burada hem verimlilik anlamında herhalde hem de üretkenlik aslında aynı kapıya çıkıyor ama. Neler yapıyorlar bizim yaptığımızdan farklı olarak?
Ya şöyle, dünyada birçok icat ihtiyaçtan doğar. Mesela tarım konusunu düşündüğün zaman tarımda en fazla dikkat etmen ve gelişmeleri gözlemen gereken yer İsrail aslında. Çünkü küçücük ülke, adamlarda su yok ki ya. Ben gidip oradaki üretimlere baktığın zaman adam bizden 1,5 kat daha fazla buğday alıyor. Nasıl yapıyorsun diyorum. Adam diyor ki ben Ar-Ge yapmak zorundayım diyor. Sizin gibi sonsuz suyum yok ki. Adam dönüp damlama sulamayı adam 40 yıl önce keşfetmiş. Niye keşfetmiş? Adamın suyu yok. Bizim gibi bol bol harcamıyor. Sadece bitkinin tabanına gelecek şekilde hortumdan su damlıyor. Yani bahçenin gerekmeyen yerlerini suyu boşa harcamıyor adam. Tabii çok ciddi Ar-Ge yapmak gerekiyor. Ama bunun da kat be kat parasını alıyor İsrail. Bütün dünyaya tohum satıyor, ilaç satıyor, gübre satıyor. Yani ufacık ülke olarak gördüğümüz İsrail şu anda dünyayı domine eden ülkelerden biri tarımda. Ha biz ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz'e girdiğim zaman Türkiye'deki tarım problemlerine de girmek zorunda kalacağım. İstersen onlardan da bahsedeyim biraz. Çünkü hepsi birbirine o kadar bağlı ki. Tarımda dijitalleşmeyi de konuşacağız. Ama önemli olan şu. Türkiye'deki ölçek ekonomisindeki tarım arazileri çok küçük. Demin dediğim gibi en az 50 dönüm olması gereken feasible. Bu yerler yok. Böylece daha pahalı şey yapıyorsun. Yani üretim yapıyorsun. Çünkü sen 50 dönüme de bir tane traktör koyuyorsun. 150 dönüme de bir tane traktör koyuyorsun. Bir tane bekçi koyuyorsun. İşte damlama sistemlerini yapıyorsun falan filan. İleride su bize çok büyük bir problem olacak. Yani en büyük korkularımdan biri. Yani ileride su savaşları çıktığı zaman Türkiye başını taşlara vuracak. Diyecek ki 100 yıl boyunca biz elimizdeki bu verimli suları boşa akıttık. Şimdi ne yapacağız diye çok büyük problem yaşayacağız.
Aslında bu konunun tamamen dışında birisi olarak bana şey gibi geliyor. Yani hep bunları okuyoruz işte bu bilinçsiz sulamadan ötürü bu büyük obruklar oluşuyor. Çok büyük yüzlerce metrelik topraklar çöküyor falan filan. Bir yandan bu doğada bir şey de yok oluyor mu bir şekilde? Yani o su daha mı derinlere iniyor? Veya yani suyun yok olması gibi bir şey var mı gerçekten?
Ya suyun yok olması gibi bir şey var. Çünkü suyu sen rejenere etmek zorundasın. Anlatabiliyor muyum? Yani kullandığın suyu. Jeotermalde ne yapıyorsun mesela? Sıcak suyu çekiyorsun, kullanıyorsun, discharge ediyorsun, tekrar recharge ediyorsun. Yine aşağı basmak zorundasın. Aynı şey burada mesela ormanların azaldığı sürece yağmurların azalıyor. Yağmurların azaldığı zaman senin dere, mesela kar yağışı çok azaldı. Eskiden yani eski kışları hatırlayın. Eskiden ciddi kar yağardı falan filan. Şimdi İstanbul'da 3 senede bir kar yağıyor neredeyse. Yani bu iklim değişikliği...
O kar bile ekini koruyor değil mi? Bir şekilde şey yapıyor yani. Onun bile bir fonksiyonu var aslında.
Şöyle olması lazım zaten. Kışın kar rezervlerini artacak. Bu sana bir şekilde dereler, yeraltı suyu olarak geri gelecek. Sen kar yağdır yağmıyorsa artık, yağmur yağmıyorsa ne yapacaksın? Suyu harcayacaksın ama yerine koyamayacaksın. Bu tuzlulaşmayı getiriyor. Demin dediğin gibi eskiden bazı yerlerde 20 metrede çıkan su artık 200 metreden çıkmaya başladı. Tuzluluk, Toprağın kalitesini bozuyorsun. Kaliteli bir su kullanmadığın zaman, fazla suladığın zaman. Mesela suyun fazlası da zararlı. Yani bir tek bitkiyi çürütme açısından demiyorum. Ama sen gereğinden fazla su kullandığın zaman topraktaki mineralleri de boşa atıyorsun. Yani o suyla da, yani bu o kadar birbirine bağlı şeyler ki bu. Yani Türkiye bir an önce denizlerdeki kirliliği biliyorsun. Yani bunların hepsi neden sonuç ilişkisi. Yani tarımdan başlıyorsun ama sonunda bir ekosistemi bozuyoruz biz.
Bir şey daha merak ediyorum. Yani yurt dışında bunlar akıl yoluyla herkes kendi işini mi çözüyor, yoksa devlet bu işleri gerçekten belli bir yaptırımlar, belli bir politikalar veya belli bir planlama, ciddi bir planlama süreci geçiriyor mu?
Regüle ediliyor kesinlikle. Yani Amerika'da mesela bu çok ciddi regüle ediliyor. Neden? Yani Kaliforniya'daki yangınlar mesela söndürülemiyor. Kuraklık çekiliyor falan. Herkesin ürününe göre ne kadar su alacağını regüle ediyorsun. Yani ama bizim ekosistemi artık biraz korumamız lazım. Yani çok daha fazla, yani Türkiye'de aslında bir karış bile ekilmemiş verimli toprağın kalmaması lazım. Ya İspanya'da bir şehirden bir şehire gittiğin zaman envai çeşit flora görürsün. Yani adam oraya kayısı oluyorsa adam kayısı ekmiş. Daha yukarıda orman bitkisi ise orman bitkisi, endüstriyel orman bitkisi ekmiş. Yani biz bir an önce bir tarım ülkesi olduğumuzun farkına varırsak ve ona göre adımlar atarsak çok da fazla zamanı kaçırmadan bazı şeyleri düzeltebiliriz diye düşünüyorum.
Peki buradaki eksiklik, yani ne bileyim, ziraat fakülteleri var bir şekilde veya işte, yani nüfus yok tabii, bir yandan orada o kırsalda nüfus kalmamış, ama en büyük engel ne orada sence?
Orada şöyle, yani dediğimiz gibi insanı biz tarımdan uzaklaştırıyoruz. Adam yani gelip de büyük şehirde kapıcı olmayı, gidip orada 4-5 dönümde ekmek tense büyük şehre taşınmayı tercih ediyor. Yani bizim her şeyden önce çiftçiye para kazandırmamız lazım. Çiftçi para kazandıktan sonra neden şehre gidip bir yerde işçi olmayı düşünsün ki? Ama çiftçi neden para kazanamıyor? Dediğim gibi, yani ben gübre üretiyorum ama her dakika zamlanan ilaç fiyatları, gübre fiyatları, mazot fiyatları olduğu sürece insanlar para kazanmamaya devam edecek. Çünkü dediğim gibi zaten arazileri küçük. Yani 1000 dönümü olsa adam belki bir şekilde kompanse eder ama 3 dönümü olan adam ne yapacak?
Peki burada mesela tam da onun da sorularından bir tanesi bu. Yani büyük gruplar ülkemizde bu alana biraz ilgisiz görüyorum. Bunu geçtiğimiz zaman da konuşmuştuk. Anadolu grubunun mesela böyle bir çok ciddi bir yatırım var ama yani bir belirsizlikten ötürü sanıyorum pek bu alana girmiyorlar. Yani madem akılla, teknolojiyle bu işten çok daha iyi verim alınabilecekse neden bu işe kalkışmıyorlar?
Ya her şeyden önce bizim know-how satın almamız lazım bazı konularda. Onun için de sermaye gerekliliği var. Yani sermayen olmadan tarımı da tamamen layığıyla yapamıyorsun. Yani büyük gruplar tarımdan belki de biraz çekiniyorlar, korkuyorlar. Çünkü girdisi çıktısı belli olan bir fabrika sahibi olmak yerine, yani işin Allah'a kalacaksa ben buna niye sermaye yatırayım diye düşünüyor olabilir büyük gruplar, ama yavaş yavaş tarımın ne kadar önemli olduğunu farkına varıp yeni yeni gruplar tarıma girmeye başladı. Yani o konuda bir pozitif şey var, bir artış görüyoruz Türkiye'de.
Peki buna mesela paralel olarak sizin yaptığınız bir takım kendi şirketinizde uyguladığınız çeşitli çözümler var. Mesela gübre üretimini butik olarak yapıyorsunuz falan. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz?
Tabii şöyle, yani Türkiye'de çiftçiyi de belli bir noktada eğitmek lazım. Adam eskiden beri, dededen beri kullandığı aynı gübreyi mesela kullanıyor. Çünkü bir kere verim almış, çiftçiye bir şey göstermek zorundasın. Yani dijitalleşme diyorsun. Adama diyorsun ki tamam, bunu böyle bir teknoloji satın al falan, ama adama bunu kendin göstermek zorundasın. Biz her şeyden önce bunu kendimiz yapmaya başladık kendi şirketimizde. Yani biz doku kültürü laboratuvarında bir bitkinin bir parçasından, dokusundan laboratuvar ortamında o bitkileri çoğaltıyoruz. Ama bu neyi sağlıyor? Virüsten ari, genetiği belli, bozulmamış bir muz fidanı üretiyorsun. Ama bunu teknolojik kabinlerin içinde üretiyorsun, çoğaltıyorsun. Özel ışıklar altında. Yani bu teknolojileri kullandığımız sürece, daha doğrusu öğretmemiz gerekiyor her şeyden önce. Yani insanlar, aa evet bunu kullanayım, bu gübreyi kullanayım. Çünkü bu gübre, atıyorum, pancar üreticisi için biz özel bir pancar gübresi üretiyoruz mesela. Ama ne yapıyoruz? Bunun argesini yapıyoruz. Yani adama diyorsun ki sen benim gübreme al ama bu pancar için özel üretildi. Bu pancarın şeker oranını, brix oranını daha yükseltecek. Böylece şeker fabrikası sana daha fazla para verecek. Yani bunları ikna etmek, göstermek, gösteremezsek insanları yeniliğe çok fazla adapte edemiyorsun. Özellikle çiftçi, biz de çiftçiyiz, biz de binlerce dönemde farklı şeyler üretiyoruz ama yani herkesin ikna olması lazım. Ve buna ulaşabilecek paralarla sahip olabilmesi lazım. Yani şimdi tarımda dijitalleşmeden bahsedeceğim birazdan. Artık şeyler, mesela GPS'le çalışan elektrikli traktör var dünyada. Yani drone'la adamlar ilaçlama yapıyor mesela. Özel sensörlerle toprağın nemini kontrol ediyor. Ona göre sana software'den, bir tane bilgisayar programından diyor ki 3 gün sonra sulaman geliyor, kendini ona göre ayarla. Mesela fotoğraf çeken güneş enerjili kamera sistemleri var. İçinde zararlı böceklerin dişi feromonunu koyuyorsun. Zararlı böcekler içine geliyor, yapışıyor. Fotoğraf çekiyor bu teknoloji. Fotoğrafı çekiyor, diyor ki 1 santimetre karede diyor veya 10 santimetre karede şu kadar şey popülasyonu var. Zararlı böcek popülasyonu var. Bu hızla giderse önümüzdeki hafta her gün fotoğraf çekmeye devam ediyor. Diyor ki tam 10 gün sonra ilaçlamaya başla. Çünkü bu artık zarar verecek boyuta geliyor. Şimdi sen bunu tradisyonel olarak, yani eskiden beri insanlar nasıl yapıyordu? Bizim bahçecilerimiz geziyor. Abi diyor işte 3 gün sonra ilaç atsak iyi olur. Ben o gün ilacı alıp da adama ulaştırmazsam veya adama 20 tane işçi yollayıp veya bir traktör yollamazsam o belki 10 gün sonra atılıyor. Sen mahsul çıkıyor, ondan sonra mahsulün %20'si hasarlı. Böylece daha sen üretmeden israf etmeye başlıyorsun. Türkiye'de zaten bir de yani çok ciddi bir israf kültürü var. Yani hiç kimse bir dilim karpuz satın almaz bizde. Yani gidip 5-10 kiloluk karpuz satın. Zaten israf var. Ama biz bir de üretimde zaten buna başlıyoruz. Gerçekten de öngörülebilecek şeyler var yani teknolojiyi kullanarak. Tabii şu anda bu teknolojiler pahalı. Yani bir bahçenin dört tarafına sensörler koyuyorsun yerin altına. Bir bilgisayar programı kullanman lazım. Ama yavaş yavaş bunların örnekleri başladı ve tarımda mesela bizde fidan ekilirken işçilik yapılır. Ne yaparsın? İşte kazma kürekli adamlar gelir, belli bir şeyi açar, içine de gübre atar, sonra fidanı ekersin. Yani Avrupa'da işçilik pahalı olduğu için fidan diken makineler var. Yani traktörün arkasında fidan dikme makinesi. Sen günde 100 tane fidan dikebiliyorsan adam 10 bin tane fidan dikebiliyor. Yani bu teknolojiler yavaş yavaş Türkiye'ye geliyor.
LinkedIn'e koyuyorlar. Biz de böyle melül melül seyrediyoruz onları, o videoları.
Değil mi? Değil mi? Ne kadar Allah uzaydan gelmiş gibi bakıyoruz aslında da. Yani şimdi adam bunu yapmak için Ar-Ge harcamış. Sana o aleti 150 bin euroya satıyor. İster alırsın ister almazsın. Adam Ar-Ge yapıyor, para harcıyor ama satarken de çok ciddi para kazanıyorlar.
Peki bir de mesela bu şey var. Laboratuvardan sen de bahsettin veya işin genetik tarafında insanlar, tüketiciler bu konuda hani endişe duyuyorlar. O insanlar için ne söylersin? Yani genetik illa kötü bir şey mi? Tarımda veya bu müdahale veya laboratuvar ortamında bir şey yapmak?
Ya Amerika'da GDO'lu mısır mesela. GDO'suz mısır cinsleri çok fazla kalmadı Amerika'da. Yani Amerika bunu 30 yıldır üretiyor. Dünyaya da bunu ihraç ediyor aslında. Yani Türkiye'de GDO çok limitli izin verilen bazı tipler var. Buğdayda ve mısırda. Ya Türkiye GDO açısından aslında çok iyi. Çünkü çok limitleri çok aşağı çektiği için GDO'lu üretim pek Türkiye'de yapılmıyor. Ama işin ucuna baktığın zaman sen bunun ithalatını da yapıyorsun. Yani GDO'lu ürünler Türkiye'ye giriyor. Biz bunu nereden görüyoruz? Gıda analiz laboratuvarımızda biz devlet adına bu işi yaptığımız için gemilerden alınan numuneler bizim gibi laboratuvarlara geliyor. Biz içinde kalıntı mı var? Bizi zehirleyip de kanser eden şey aslında ilaç kalıntıları. GDO mu var? İçinde kalıntı mı var? Bizim gibi laboratuvarlar analiz ediyor. O malın ülkeye girişine evet veya hayır diyorsun devlet adına. GDO girişleri çok fazla yok Türkiye'de ama şunu bilmemiz lazım. Çiftçimiz her geçen gün eğitiliyor. Gerçekten bundan 20 yıl önceki kalıntı oranlarına bakarsan, kalıntı nedir? zararlı böceklerle mücadele ederken zehir atarsın meyve bahçelerine veya mısır çiftliklerine falan filan. Şimdi bunu belli bir süre sonra hasat etmek zorundasın. Bazı ilaçları 21 gün sonra hasat etmek zorundasın. Ama sen dönüp de ilacı attıktan 5 gün sonra hasat edersen, ilacın yarılanma ömrü daha tamamlanmadığı için, yani bitki o ilacı kendi bünyesinden atmadığı için, o meyveyi yiyen insan o ilaç kalıntısını vücuduna alıyor. Onun için diyoruz ki, gittikçe de daha fazla görüyoruz, 30 yaşında bu adam ne oldu da kanser oldu diyorsun. Ama bunun gerçek şeyi, yani Türkiye'de çok gereksiz bir hormon tartışması yaşanmıştı. Yani normal oran atılan hormon yararlıdır bitkiye. İnsana da zarar vermez. Ama kalıntısı çıkmamış meyveyi hasat edip sen sunarsan o insanı kanser eder. Yani bir de şöyle bir tersliğimiz var Türkiye'de ne yazık ki. Daha önce herhalde konuştuk bu konuyu. Rusya analiz belgesi olmadan senden mal almıyor. Yani kalıntı olan üzümü Rusya almazken sen hiçbir kontrolü olmayan üzümleri Türk halkı yiyor. Senelerdir yiyor. Yani bizim asıl buna bir çare bulmamız lazım. Hal yasası değişecekti. Bütün hallere analiz laboratuvarları falan konacaktı. O da çok olabilen bir şey değil. Yani tarım konusunda 14 saat durmadan konuşabilecek o kadar fazla şey var ki, konu var ki. Konudan konuya atlıyorum, belki biraz dağıtıyoruz ama yani çözmemiz gereken birçok şey var.
Aynen. İşte ben de lafı oraya getireceğim o zaman. Yani çok yapacak şey var. Ama diyelim ki bir yeni bir hükümet kuruldu. Tarım Bakanlığı dediler ki, Armağan Bey siz bu konuda çok şeysiniz, tecrübelisiniz. Peki. Ne yaparsın? İlk 100 gün planını söyle.
Abi ilk 100 gün planı şöyle söyleyeyim. 3-4 tane şey söyleyeceğim ama hiçbiri birbirinin önüne geçemez. Hepsini aynı anda yapmak lazım. Şimdi birincisi, doğru veriye ulaşamazsan doğru kararı alamazsın. Doğru mu? Hangi iş kolunda olursa ol, doğru bilgiyi alacaksın ki ona göre adım atacaksın. Birincisi, Türkiye'deki istatistikler yanlış. Yani Türkiye'nin tam olarak neresinde ne kadar mısır üretiliyor, ne kadar portakal üretiliyor, ne kadar elma üretiliyor, ne zaman, neyden, ne kadar üretiliyor? Şimdi Amerika 1960'da rekolte hesaplarını uydudan yapabiliyordu. Biz daha bu teknoloji, dünya bu kadar gelişti. Biz yeni yeni Türkiye'de bu şirketleri görüyoruz. Ben sizin rekoltenizi uydu kiraladım, uydudan size gösterebilirim, hastalığı bile görebilirim falan filan diye. Şimdi bizim her şeyden önce biz bunları nasıl kontrol ediyoruz? Çiftçi kayıt sistemi. Çiftçiye diyoruz ki, kardeşim gel devletin kayıt sistemine gir. Ben de seni ne üretiyorsan ona göre destekleyeyim diyorsun. Ama çiftçinin çoğu hala çiftçi kayıt sistemine dahil değil. O nedenle sen gerçek veriyi almıyorsun, bilmiyorsun, tahmin ediyoruz. Yani bizim tahmincilerimiz vardı bundan 30 sene önce. Hala aynı şey. Sezondan önce mesela meyve ihracatı yapacaksan, limon daha yeşilken, dalındayken, ufakken bütün ovayı gezerdi adamlar. Tahminen derdi ki geçen seneden %20 daha fazla mahsul olacak bu sene. Sen ona göre alışveriş yapardın. Şimdi öyle bir şey yok ki. Sen uydudan, yani gerçekten, yani kaç ton ülkenin limon üreteceğini görebiliyorsun. Mısır üreteceğini görebiliyorsun. Ama bunu şey yapmak lazım. Her şeyden önce Türkiye'de gerçek istatistiğe ulaşırdım. Tarım Bakanı olarak. Çünkü gerçek istatistiğe ulaştığın zaman yıllarca havza sistemine geçmeyi düşündü Türkiye. Geçti de. Denemeler de oldu. Diyeceksin ki, kardeşim Trakya'da ben ayçiçeğini destekliyorum. Tamam mı? Adana'da diyeceksin ki pamuğu destekliyorum. İthalatı azaltmamız lazım. Ona göre nerede neyin yetişeceğini bileceksin. Gerçek istatistiğe ulaşacaksın. Sonra diyeceksin ki, kardeşim ben Harran Ovası'nda veya Çukurova Ovası'nda şu bitkilerin üretilmesini istiyorum. Çünkü Türkiye'de bunlar eksik. Bilerek karar vereceksin. Ona göre teşvik sistemine oturtacaksın. Soya ekmesi gereken adam gidip de başka bir şey ekmeyecek. Ama bilecek ki, ben soya ekersem kardeşim devlet de beni destekleyecek ve ben bu işten para kazanacağım. Çiftçiye para kazandırman lazım her şeyden önce. Dediğim gibi ilk önce doğru veri. İki, kesinlikle ve kesinlikle su kullanımını ıslah ederim. Yani istatistiki bir bilgi vereyim. Tatlı su kaynakları gezegenin üzerindeki su kaynağının sadece %2,5. Düşünebiliyor musun? Tatlı su kaynakları tüm gezegenin sadece %2,5. Sen bunu şey olarak kullanamazsan, doğru düzgün kullanamazsan zaten çok ciddi kayıplarımıza. Onu hemen şey yaparım. Artı devletin elinde çok ciddi araziler var. Onu hemen ve hemen büyük sermaye grupları olmasına da gerek yok. Yani orman vasfını yitirmiş o kadar fazla yer var ki. Orman diyor ki ben bunu şey yapacağım, kullanımı açacağım. Gelin kiralayın. Öyle problemler çıkıyor ki insanlar onunla uğraşmaktan vazgeçiyor. Yani bizim şu anda ekim dikim yapabileceğimiz o kadar fazla devletin elinde arazi var ki. Her şeyden önce gerçekten bu işi yapacak adamlara ben bunu veririm. Ve bir an önce veririm. Sen şu anda bomboş tuttuğun araziler devletin herhangi ya milli emlakın elinde ya ormanın elinde. Ormanın elinde çok ciddi rakamlar var. E tamam aç bunu bize verin veya bir yere verin. Adam orada 100 tane işçi çalıştırsın. Badem ekelim. Ya Türkiye badem ithal ediyor. Ceviz ithal ediyor. Ya orman arazilerini açsanıza. Gidelim yani herkes gücüne göre orman arazisi alsın. Ama gidin denetleyin. Yani Köylü Mehmet Ağa da bunu yapsın. Bizim gibi şirketler de yapsın. Ama git gerçekten bir üretim yap. İthalatı engelle.
Bizde sanal oluyor hocam. Çiftlik bank açıyorlar. Millet öyle o şekilde.
Ya şaka gibi gerçekten yani şaka gibi. Ama ya ben Tarım Bakanı olsam acilen paralel olarak bunları yaparım. Gerçek istatistik, ona göre havza sistemi, teşvik sistemi, çiftçiye para kazandırma. Mesela mazottan kesinlikle ne KDV ne bilmem ne. Yani çiftçi ama denetleyeceksin. Yani çiftçi mazotu ucuz alıp, çiftçi mazotu ucuz alıp gidip de başka bir yerde arkadan satmasına izin vermeyeceksin. Anladın mı? Tabii. Yani bir şeyleri teşvik et ama arkasından denetle.
Evet. Bizde bu kontrol mefhumu çok, daha doğrusu yani tabii kontrolden ziyade güvenmediğimiz için bu kadar kontrol etmeye çalışıyoruz ama o kadar yasak da bezdiriyor tabii ki.
Bezdiriyor tabii. Yani. Tabii bezdiriyor. Ya her şeyden önce bir adam para kazanmazsa, bulunduğu köyde mutlu olmazsa sen adamı bağlasan orada durmaz zaten. Yani bizim köye geri dönmemiz lazım her şeyden önce.
Kesinlikle. Bir de üstelik yani artık hayat öyle bir şeye geldi ki pandemide gördük işte. Yani nerede yaşadığını da çok kıymeti yok. Yani dünyanın her yerinden her türlü nimete öyle ya da böyle bir şekilde ulaşma şansın var. Yani mis gibi köy havasında otururken her türlü arkadaşınla da bir araya gelebilirsin. İstediğin eğitimi de alabilirsin.
Kesinlikle öyle.
Yani işte bu sadece bu bir akıl. Aklın şey hakim olması gerekiyor. Maalesef.
Çok doğru. Doğru kararların verilip bir de bunların denetlenmesi gerekiyor ve Türkiye gerçekten çok güçlü bir ülke. Yani Türkiye ya istediğimiz kadar, ben 47 yaşındayım herhalde bugüne kadar 10 tane büyük kriz gördüm. Ama her şekilde krizlerden çıkabilen bir ülke. Anlatabiliyor muyum? Ama sen değerli olan dövizini, tamam belki doğalgazın yok, doğalgaz almayı harcayacaksın ama yenilenebilir enerji. Yani senin Almanya gibi bir ülke şu anda fosil yakıtlarından çıkmaya çalışıyorsa, adamın nükleer enerjisi de var. Adam diyor ki yenilenebilir enerjiyle enerji yaratalım. Bunu Almanya diyor. Senin ne rüzgarın ne güneş enerjin sana fatura kesmiyor. Her gün güneş doğuyor. Biz niye bunlardan yararlanamıyoruz?
Yılda kaç yüz gün güneş görüyor bir de bir memleket yani.
Korkunç. Işıma, zaten güneş enerjisinde ışıma oranlarını hesaplamak lazım. Yani Niğde ve civarı, yani Adana değil mesela, Mersin değil ama Niğde ve civarı ışıma oranları olarak. Düşsene sonsuz bizim şeyimiz var. Yani orada yüz binlerce dönüm arazimiz var. Yani bizim asıl desteklememiz gereken şey yenilenebilir enerji değil mi? Niye biz dövizimizi doğalgaz almaya, kömür almaya harcıyoruz?
İşte başımıza ne geliyorsa bolluktan geliyor hocam.
Evet.
Nerede bolluk?
Maalesef aynen öyle. Devamlı. Ama yani hepimizin çok yakın tarihte göreceği şey şu. İstediğin kadar paran olsun. Ukrayna artık ben sana buğday satmıyorum dediği zaman dünyanın en büyük ikinci makarna üreticisi olan Türkiye bakalım o durum buğdayı nereden alacak? Çünkü üretimin yetmiyor.
Beyaz adam paranın yenecek bir şey olmadığını
anlayacak. Bravo. Aynen öyle. Çok doğru. Aynen öyle. Ve o günleri yaşıyoruz şu anda. Yani. O günleri yaşıyoruz.
Peki. O zaman benim podcastimin imza sorusu Armağan Öner için değer yaratmanın formülünü soracağım.
Vallahi o güzel. Güzel bir soru. Vallahi bence hiçbir şekilde enseyi karartmadan üretim, Ar-Ge ve inovasyon. Üretim. Bence ülkene de değer katmak istiyorsan, şirketine de değer katmak istiyorsan, kendine de değer katmak istiyorsan, Ar-Ge ile kendini yetiştiriyorsun bir defa. Yeni şeylere giriyorsun, yeni şeyler öğreniyorsun, yeni şeyler keşfediyorsun, yaratmaya çalışıyorsun. Ve topluma da böyle faydalı olacağız zaten. Üretim. Bence üretim.
Peki. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ve insanlar sana ulaşmak isterlerse LinkedIn'den...
Tabii LinkedIn yok. Bütün her yerden ulaşılamayacak durumda değiliz. Yani isteyen herkes ulaşabilir. Soruları da zevkle cevaplarım.
Harika. Çok teşekkürler tekrar katıldığın için.
Çok çok teşekkür ediyorum ben de.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.